Ayrım 5.
Günlük hayatı oranla geçmişin ne kadar uzakta kaldığını ve ikinci plana geçtiğini gördükçe, Guyana vardığımızda kimliğimizi, neden ve nasıl oraya düştüğümüzü unutarak bir tek şeyle, kaçmakla ilgileneceğimizi sanıyordum. Yanılıyormuşum. Her şeyden önce insanı uğraştıran en önemli şey hayatta kalmaya bakmakmış. Nerede aynasızlar, jüri üyeleri, mahkeme heyeti, görevliler, karım, babam, dostlarım? Hepsi capcanlı, yüreğimdeki yerlerine yerleşmişler. Ama yola çılgış heyecanı, bilinmeyen bir yere doğru gidiş, yeni dostluklar ve tanıdıklarla eskilerin önceki kadar önemli kalmamış gibi. Ama bu da basit bir izlenim. İstediğimde beynim her yerine ayrılan çekmeceyi açtığında yeniden karşımda olacaklar. İşte Galgan'ı bana doğru getiriyorlar. Çünkü merceği andıran gözlüklerle bile çevresini pek iyi göremiyor. Sağlık durumu sanki daha iyi. Yanıma yaklaşıyor, bir şey demeden elimi sıkıyor. Tüpü geri vermek istedim de, diyorum. Artık iyisin, tüpü taşıyabilirsin. Kendin saklayabilirsin. Yolculuk süresince bu benim için büyük sorumluluk. Hem birbirimize yakın olup olamayacağımız, güyanda görüşüp görüşemeyeceğimiz bile belli değil. Dolayısıyla tüpü geri almak en iyisi. Galgani hüzünle bakıyor bana. Hadi gel, Hela'ya da vereyim tüpünü. Hayır, istemiyorum, sende kalsın. Armağan ediyorum onu sana, artık senindir. Neden böyle söylüyorsun? Tüp uğruna öldürülmeyi istemiyorum. Para yüzünden öldürülmektense parasız yaşamayı iyi tutarım. Sana veriyorum. Çünkü benim paramı korumak için hayatını tehlikeye atmanın hiç anlamı yok. Hiç olmazsa kendi paran için olsun. Korkuyorsun Galgani. Seni tehdit eden oldu mu? Para taşıdığından şüphe eden biri mi var? Evet, üç Arap hiç durmadan beni izliyor. Bunun için seni hiç aramadım. Aramızda bir ilişki bulunduğunu anlamalarını istemedim. İster gece olsun, ister gündüz, ne zaman Hela'ya gitsem üçünden biri yanıma geliveriyor. Bir şeyin farkında değilmiş gibi tüp taşımadığımı da gösterdim onlara. Her şeye rağmen gözetlemekten vazgeçmiyorlar. Tüpümü başka birinin taşıdığını düşünüyorlar. Kimin taşıdığından haberleri yok. Ne zaman tüpün geri verileceğini anlamak için de peşimde geziniyorlar. Galgani'ye bakıyor, dehşet içinde olduğunu, gerçekten çok sıkıştırıldığını anlıyorum. Soruyorum ona, daha çok avlunun neresinde dolaşırlar? Mutfak ve çamaşırhane yakınında, cevabını veriyor. Peki sen dur burada. Yok yok, benimle gel. Onunla birlikte üç araba doğru yürüyorum. Takkemin içinde yerleştirdiğim neşteri çıkardım, sapı avucumda, keskin tarafı gizli. Gerçekten söylediği yere yaklaştığımızda üçünü de görüyorum. Üç Arap ve Grando adlı bir Korsikalı. Durumu hemen anladım. Çevre tarafından uzaklaştırılan Korsikalı işi Araplara anlatmış, Galgani'nin Pascal Marta'nın eniştesi olduğunu, içi para dolu bir tüp taşıyacak kadar yüklü sayılmak gerektiğini bilmemesi imkansızdı. Mokram, işler yolunda mı? Sağ ol kelebek, sen nasılsın? Yok aslanım, benimkiler pek yolunda değil. Galgani'nin dostum olduğunu söylemek için sizinle görüşmeye geldim. Başına bir iş gelirse ilk nalları dikecek sensin Grando. Ardından sizler gelirsiniz. Bu sözlerimi nasıl isterseniz öyle kabul edin. Mokran doğruldu, boyu benimki kadar aşağı yukarı 1.74, üstelik de geniş omuzlu. Verdiğim gözdağı gururuna dokunmuş olmalı, kavgaya başlamak için davranıyor ama ben hemen pırıl pırıl neşteri çıkarıveriyorum. Neşter avucumda. Kımıldanırsan köpek gibi gebertirim diyorum. Herkesin üstünün durmadan arandığı bir yerde beni silahlı görmek Mokran'ı ürkütüyor. Tutumum ve silahımın uzunluğu da onu çok etkiliyor. Kavga etmek için değil, tartışmak için yerimden kalktım diyor. Yalan söylediğini biliyorum ama dostlarının önünde zevahiri kurtarmasına yardım etmek de benim çıkarıma uygun. Kibarca bir çıkış yolu gösteriyorum ona. Peki, tartışmak için ayaklandığına göre Galgani'nin dostun olduğunu bilmiyordum. İneğin biri sanmıştım. Anlamam gerekir kelebek. Yolsuz kaldığımıza göre tüymek için para bulmak zorundaydık. Elbette hayatını kurtarmak için mücadele etmek senin hakkın Mokra. Yalnız bu adamın dokunulmazlı olduğunu öğrendin. Başka yerde bul yolunu. Mokran elini uzatıyor, sıkıyorum. Of, ucuz kurtuldum. Eğer herifi öldürseydim yarın Guyana gidemeyecektim. Bir hata yaptığımı neden sonra anlamıştım. Galgani de benimle birlikte yürüyordu. Kendisine bu olaydan kimseye söz etme dedim. Dega babanın başıma ekşimesini, beni azarlamasını istemiyorum. Tüpünü geri alması için Galgani'yi kandırmaya çalışıyorum. Yarın, yola çıkmadan önce diyor. Ertesi gün o kadar iyi sinmiş ki, kıçımda iki tüple kendisini göremeden Güya'nın yolunu tutuyorum. Son gece hücrede 11 kişiyiz. Hiç kimse ağzını açmıyor. Hepimiz Fransa topraklarında son günümüzü geçirdiğimizi düşünüyoruz. Herkes Fransa'yı bir daha görmemek üzere geride bırakmanın ve bilinmedik bir rejimle yönetilen meçhul topraklara doğru yol almanın hüznü içinde. Dega konuşmuyor. Koridora bakan ve her yerden biraz daha esintili olan parmaklıklı kapının yanında benimle birlikte oturuyor. Doğrusu büyük bir şaşkınlık içindeyim. Bizi bekleyenler konusunda öylesine ilgisiz şeyler duyduk ki memnun mu, üzgün mü yoksa umutsuz mu olmak gerektiğini kestiremiyorum. Bu hücrede yakınıma oturanların hepsi de çevrenin adamları. Çevreden sayılmayacak tek kişi Güyan'da dünyaya gelen küçük Korsikalı. Bu adam kendilerinden geçmiş gibi. Durumun ciddiliği hepsini susturmuş. Sigara dumanları koridor havasının çektiği bir bulut gibi çıkıyor hücreden. Gözlerinin yanmasını istemeyenler duman bulutundan daha alçakta oturmalı. Andrew Billiard'ın dışında kimse uyumuyor. Hayatını son anda kurtarmış olması Billiard'ın bu davranışını doğruluyor. Onun için her şey umut bile edilemeyecek bir cennet. Hayatımın filmi bir şerit gibi gözlerimin önünden geçiyor. Sevgi dolu, eğitime büyük önem veren, görgülü ve soylu bir aile çevresindeki çocukluğum, kır çiçekleri, ırmakların mırıltısı, bahçemizin bol bol verdiği cevizlerin, şeftali ve eriklerin tadı. Her ilkbaharda kapımızın önünde açan mimozanın kokusu. Evimizin içi dışı yakınlarımın davranışları hızla gözümün önünden gelip geçiyor. Beni çok seven annemin ardından da babamın her zamanki okşayıcı tatlı sesi. Oyuna çağırmak için bahçeden bana seslenen babamın av köpeği Clara'nın havlamaları. Hayatımın en güzel anlarındaki yoldaşlarım çocukluğumun küçük kız ve oğlan çocukları. Görmeyi düşünmeden seyrettiğim bu film. Bilinçaltımın bana rağmen harekete geçirdiği bu film makinesi, geleceğin bilinmeyen günlerine doğru yola çıkmadan önce beklemeyle geçen son geceyi tatlı bir heyecanla dolduruyor. Her şeyi enine boyuna düşünmenin sırasıdır. Yaşım 26, sağlık durumum çok iyi. Karnımda 5600 frangı benim, 25 bini Galgani'nin olmak üzere bol para var. Dega'nın içinde taşıdığı ise 10 bin frank. 40 bin frangım olduğunu düşünebilirim. Çünkü Galgani parasını burada koruyamadıktan sonra gemide ya da Guyan'da haydi haydiye koruyamaz. Bunu bildiğinden gelip almadı tüpünü. Galgani'yi de yanıma almak şartıyla bu paradan faydalanabilirim. Ona yardım etmem zorunlu. Çünkü para benim değil, onun. Parayı onun iyiliği için harcayacağım ama ben de yararlanacağım. 40 bin frank çok para. Cezasını çekmekte olan mahkumlardan, serbest bırakılanlardan ve gardiyanlardan bir sürü suç ortağı satın alabilirim. Yaptığım hesabın sonunda çıkardığım bilanço olumlu. Güyana varır varmaz Dega ve Galgani ile birlikte kaçmalıyım. Kafamı hep bu konuda işletmem gerek. Çelik sapının soğukluğunu hissetmenin mutluluğuyla neşteri yokluyorum. Böyle tehlikeli bir silahı taşımak insana güven veriyor. Araplarla aramda geçen olay sırasında silahımın faydası görüldü. Sabahın 3'üne doğru hücrenin parmaklıkları önüne gelen yelken bezinden 11 torba sıralandı. Her biri ağzına kadar dolu. Üzerinde de bir etiket. Parmaklıkların içine sarkan torbalardan birinin etiketini okuyorum. C.Pierre, yaş 30, boy 1 metre 73, bel 42, ayak 41, numara X, bu Pierre C. Bizim deli fişek Pierre'in Paris'te işlediği cinayetten ötürü 20 yıl kürek cezasına çarptırılan bir bordolu. Onu iyi tanıyorum. Mert bir çocuk. Çevreden hilesi hurdası yok. Torbanın üzerindeki etiket, Güyan'daki kürek cehennemi yönetmenliğinin ne kadar iyi çalıştığını ortaya koyuyor. Giysilerin göz kararıyla dikildiği kışladan ne kadar farklı. Burada her şey kayıtlı. Herkes üstüne uygun gelen giysiler edinecek. Torbadaki aralıktan Güyan'da yaşayan kürek mahkumlarının giysilerinin beyaz üzerine enine kırmızı çizgili olduğunu görüyorum. Bu giysiyle kimse gözden kaçamaz. İsteyerek kafamda mahkemenin, jüri üyelerinin ve savcının görüntüsünü canlandırmaya çalışıyorum. Ama beynim bana boyun eğmiyor. Bu nedenle de hep normal görüntüler sunuyor. Conquere'de ya da Bourlo'daki günleri yaşadığım gibi bütün canlılığıyla hatırlamak için yalnız, yapayalnız kalmak gerektiğini anlıyorum. Bu bana büyük bir rahatlık veriyor. Beni bekleyen toplum hayatının başka ihtiyaçlar, başka tepkiler, başka tasarılar ortaya çıkaracağının farkındayım. Deli fişek periyot parmaklığa sokulup soruyor. Ne haber kelebek, iyi misin? Ya sen? Ben hayat boyu Amerika'ya gitmeyi düşlemiştim. Kumarbaz olduğumdan gerekli parayı bir türlü toplayamadım. Aynasızlar bu yolculuğu bana bedava sundular. Fransa'da 15 yıl hücrede yatmaktansa Güyana gitmeyi yeğe tutuyorum. Yine de işin sonu önemli periyot, öyle değil mi? Fransa'nın bir köşesinde kapatıldığım hücrede çıldırman ya da düşkünlükten can vermen, cüzzam ya da sarı hummadan gebermenden 1000 kere kötü. Benim görüşüm bu. Benimki de, dedi Piero. Bak şu etiket sana ait. Eğiliyor, okuyabilmek için dikkatle bakıyor ve heceliyor. Bu elbiseyi giymek için sabırsızlanıyorum. Torbayı açsam da giyinsem. Nasılsa kimse bir şey demez. Nasıl olsa içindeki eşya benim. Bırak da sırasını bekle. Şu ara başını derde sokmanın gereği yok. En ufak bir dırıltı istemiyorum. Anlıyor ve parmaklığın önünden çekiliyor. Louis Dega bana bakıyor. Yavrum, bu son gecemiz, diyor. Yarın güzel ülkemizden ayrılacağız. Bu güzel ülkenin adaleti pek güzel değil Dega. Belki bizimki kadar güzel olmayan ama ayağı sürçenlere çok daha insanca davranan ülkelere rastlarız. Gerçeğe ne kadar yakın düşündüğümü o an bilmiyordum. Gelecek haklı olduğumu gösterecekti. Yeniden sessizlik çöktü hücreye. Güyana hareket. Saat 6'da hazırlık başladı. Görevli mahkumlar bize kahve getirdiler. Sonra 4 gardiyan göründü. Bugün beyaz elbiseler giyinmişler, tabancaları yine bellerinde. İçlerinden birinin sol kolunda 3 sırmalı V vardı. Omuzu apoletsizdi. Hükümlüler, ikişer ikişer koridora çıkacaksınız. Herkes torbasını arayıp bulacak, adlarınız torbaların üzerinde yazılı. Torbayı alıp duvarın dibine çekilin. Çantanız önünüzde, yüzünüz koridora dönük olsun. Torbalarımız önümüzde, sıraya girmek için 20 dakika geçmesi gerekti. Soyunun, giysilerinizi tulumunuzun kollarıyla bağlayarak bir çıkın yapın. Tamam, sen topla çıkınları ve hücreye koy. Giyinin, sırtınıza bir don, bir yünlü fanina, bir çizgili pantolon, bir ceket geçirin. Çoraplarınızla pabuçlarınızla giyin. Herkes işini bitirdi mi? Evet Mubassır Bey. Peki, yünlü uzun ceketi yağmur ya da soğuktan korunmak için torbadan çıkarıp yanınıza alın. Torbalar sol omuza, ikişerli kolda ardımdan yürüyün. Sırmalı önde, ikisi yanda, dördüncüsü de en arkada, küçük dizimiz avlunun yolunu tuttu. 2 saat içinde de 810 kürek mahkumu sıralandı. İşlerinde Louis Dega ile benim, kürekten kaçan Julot, Gargonu ve Santini'nin bulunduğu 40 kişinin adı okundu. Bu 40 kişi onarlık sıralar halinde dizildi. Her dizinin başında bir mubassır var. Ne zincire vurulan görülüyor, ne de bileğine kelepçe takılan. 3 metre ötemizde 40 jandarma geri geri yürüyor. Elde silah bizi kolluyorlar. Yol boyu böyle gidecek. Her birine palaskasından tabancasını çeken başka bir jandarma yol gösterecek. Kalenin kocaman kapısı açılıyor. Dizi ağır ağır ilerliyor. Kaleden çıkanların sayısı arttıkça elde makinalı jandarmalar kafileye katılıyor. 2 metre açıktan mahkumları izliyorlar. Büyük bir merakla kalabalığını jandarmalar mahkumlardan uzakta tutuyor. Yolda giderken evlerden birinin penceresinden hafifçe ıslık çalındığını duyuyorum. Başımı kaldırdığımda pencerelerden birinde karım Nenet ile dostum Antonio Dey'i görüyorum. Dega'nın karısı Paul ile dostu Antonio Giletti başka bir pencerede. Dega da onları gördü. Bakışlarımız pencerelere dikildi. Yürüyebildiğimiz kadar yürüyoruz. Karımı ve yıllar sonra Marsilya'da bir bombardımanda ölen dostum Antonio'yu son görüşüm. Kimse konuşmadığından ortalıkta sessizlik hüküm sürüyor. Ne hükümlü, ne bubasır, ne jandarma, ne de meraklı kalabalığı gerçekten yürek parçalayıcı olan bu anı bozmaya cesaret ediyor. Herkes bu 1800 kişinin bir daha dönmemek üzere normal hayattan uzaklaştığının farkında. Gemiye biniyoruz. Biz 40 kişilik ilk dizi ambara demir parmaklıklarla çevrili bir kafese götürülüyoruz. Kafesin önünde bir tabela var. Okuyorum. Bir numaralı koğuş. Özel tutuklular. Tetik durmalı ve devamlı gözetmeli. Herkese bir hamak veriliyor. Hamakları asmak için kafesin içinde bir sürü çengel var. Biri beni öpüyor. Jülotbo. O işini biliyor. 10 yıl önce de aynı yolculuğu yaptı. Nasıl davranmak gerektiğinden haberi var. Bana çabuk şöyle gel diyor. Torbanı hamağını asacağın çengele tak. Burası iki kapılı lumbozun yanı. Ama denize açıldığımızda lumbozlar açılacak ve kafesin her yerinden daha çok hava alacağız. Dega'yı ona tanıtıyorum. O sıra biri yaklaşıyor. Julot adamın yolunu kesip, güyana sağ varmak istiyorsan buraya yaklaşma, anladın mı diyor. Anladım diye cevap veriyor Berike. Nedenini de biliyorsun değil mi? Evet. Öyleyse al voltanı. Herif uzaklaşıyor. Dega bu kuvvet gösterisinden memnun, üstelik memnunluğunu gizlemiyor. İkinizin yanında rahat rahat uyuyabilirim. Julot şu cevabı veriyor ona. Deniz kıyısında tek penceresi açık bir evde bizimle olduğundan daha rahat, daha güvenli olamazdım. Yolculuk 18 gün sürdü. Anlatılmaya değer olay bir tek, bir gece korkunç bir çığlık herkesi uyandırdı. Adamın biri sırtında bıçakla ölü bulundu. Bıçak aşağıdan yukarı savrulmuş, adamdan önce hamağı delip geçmişti. Korkunç bir silah olan bu bıçağın uzunluğu 20 santimdi. Hemen 25-30 mubasır tabancalarıyla tüfeklerini üzerimize doğrultarak haykırdılar. Çırılçıplak soyunun, çabuk. Hepimiz soyunduk. Üzerimizi arayacaklarını anlamıştım. Neşteri çıprak olan sağ ayağımın altına koydum. Keskin ağzı ayağımı kesmesin diye de sağ bacağımdan çok sola verdim ağırlığımı. Ayağım neşteri gizliyordu. 4 kişi kafese girdi, elbiselerle pabuçların içini aramaya koyuldular. İçeri girmeden silahlarını bıraktılar, kapı üzerlerine kilitlendi ama dışarıdan da göz altında tutuluyorduk. Silahlar hep üstümüzdeydi. Şeflerden biri ilk kıpırdayan kendini ölmüş bilsin dedi. Aramada 3 bıçak, iyice sivriltilmiş 2 kalın çivi, 1 mantar açacak, bir de altın para tüpü bulundu. 6 kişi çırılçıplak ortaya çıkarıldı, kafile başkanı binbaşı Barrot, yanındaki 2 doktor ve gemi kaptanı ile çıka geldi. Aynasızlar kafesten çıkınca herkes emir dinlemeden giyinmişti. Neşteri ayağımın altından alabildim. Mubasırlar dibe çekilmişlerdi. Barrot ortada duruyordu. Ötekiler merdivenin yanında yer aldılar. Tam karşılarında çırılçıplak 6 mahkum esas duruşa geçmişti. Aramayı yapan mubasırlardan biri bıçakların sahibini göstererek "Bıçak bunun." dedi. "Evet benim." "Peki," dedi Barrot. "Yolculuğu makinelerin üstündeki hücrelerden birinde yapacak." Çiviler mantar açacakları ya da bıçakların sahipleri de gösterildi. Hepsi de malına sahip çıktı. Çırılçıplak yanlarında 2 gardiyanla merdiveni tırmandılar sonra. Yerde bir bıçakla altın tüp duruyordu. Her ikisine karşılık da bir tek adam vardı. Gençti, 25'inde var yok. Sağlam yapılı, en azından 1.80 boyunda, mavi gözlüydü. Altın tüpü uzatan gardiyan, "Bu senin değil mi?" dedi. "Evet benim." Tüpü eline alan binbaşı Barrot, "İçinde ne var?" diye sordu. 300 İngiliz lirası, 200 dolar, 5'er kıratlık 2 elmas. "Peki doğru mu bu bakalım?" Tüp açıldı. Diğerleri de binbaşının çevresinde toplandığından içinden çıkanları göremedik. Yalnız "Doğru, adın ne?" dediklerini duyduk. "Salvidio Romeo." "İtalyan mısın?" "Evet efendim." "Tüp için ceza görmeyeceksin ama bıçak için göreceksin." "Özür dilerim, bıçak benim değil." "Böyle konuşma. Bıçak pabucunun içinde bulundu," dedi aynasız. "Tekrar ediyorum ki bıçak bana ait değil." "Demek ben yalancıyım." "Hayır, yanılıyorsunuz." "Peki öyleyse bıçak kimin?" diye sordu binbaşı Barrot. "Senin değilse başka birinin olması gerekiyor." "Benim değil, o kadar." "Sıcaktan haşlanacağın bir hücreye atılmak istemiyorsan söyle bıçağın kime ait olduğunu." "Bilmiyorum." "Benimle dalga mı geçiyorsun ulan? Pabucunun içinde bıçak bulunuyor, kimin olduğu belli değil. Enayi mi sandın beni?" "Ya bıçak senindi ya da pabucunun içine kimin koyduğunu bilirsin. Cevap ver." "Benim değil. Kimin olduğunu söylemek de bana düşmez. Ben gammaz değilim." Yüzümde gardiyanlarınkine benzeyen bir yan görebildiniz mi? Bu bastır vurun şu herifin bileğine kelepçeleri. Disipline aykırı davranışının hesabını vereceksin. Süvari ile kafile komutanı aralarında konuştular. Süvari ikinci kaptana bir emir verdi. Adam koşarak yukarı çıktı. Az sonra elinde bilek kalınlığında bir ip ve deniz suyuyla dolu bir tahta kovayla dev yapılı, Britanyalı bir tayfa göründü. Bizim İtalyana diz çöktürüp merdivenin son basamağına bağladılar. Tayfa bilek kalınlığındaki ipi kovaya daldırdı ve ağır ağır bütün gücüyle zavallı mahkumun kaba etlerine, beline, sırtına vurmaya başladı. Mahkumun ağzından en ufak bir ses çıkmıyor, sessizliğinde kafesimizdekilerden birinin protesto haykırışı duyuldu. İtoğlu itler! Bu sözler herkesin haykırmaya başlamasına yetti de arttı bile. Katiller, namussuzlar, kokuşmuş herifler. Susmazsak üzerimize ateş açmakla gözdağı veriyorlardı ama biz daha beter bağırıyorduk. Birden binbaşı bağırdı. Su buharı verin. Tayfalar bir takım tekerlekleri çevirdiler ve ardından güçlü buhar sütunları üzerimize fışkırdı. Göz açıp kapayıncaya dek herkes kendini yerde buldu. Buhar göğüs yüksekliğinde fışkırıyordu. Hepimiz ortak bir korkuya kapıldık. Haşlananlar yakınmaya korkuyordu. Bu iş bir dakika bile sürmedi ama herkesin gözünü yıldırdı. Anladığınızı sanırım efeler. En ufak bir olayda buhar fışkırtırım. Tamam mı? Kalkın ayağa. Aramızda yalnız 3 kişi fena halde yanmıştı. Revire kaldırdılar. Kırbaçlanan yanımızda bırakıldı. 6 yıl sonra benimle birlikte kaçmaya kalkacak ve ölecekti. 18 günlük yol boyunca Guyan hakkında bilgi alacak, genel bir bilgi edinecek fırsatı bulduk. Julot bizi uyarmak için elinden geleni yapmıştı ama hiçbir şey sandığımız gibi olmayacaktı orada. Örneğin Saint-Laurent-du-Maroni'nin kıyıdan 120 kilometre içeride Maroni adlı ırmağın kenarındaki köy olduğunu biliyorduk. Anlatıyordu Julot. Cezaevi Guyan'ın merkezi olan bu köyün içindedir. Bu merkezde mahkumlar sınıflara ayrılırlar. Sürgünler hemen 150 kilometre ötede bulunan Saint-Jean cezaevinin yolunu tutarlar. Kürek mahkumları da üçe bölünür. Oraya varır varmaz adları okunan çok tehlikeliler Salut adalarına yollanmak üzere disiplin bölümündeki hücrelere atılırlar. Adada kalma süreleri ya zamanla kayıtlıdır ya da hayat boyudur. Bu adalar Saint-Laurent'den 500 kilometre uzaklıktadır. En büyüğüne Royal dışarıyla bağlantısı kesilen hücre mahkumlarının konduğu adaya Saint-Joseph, en küçüğüne de şeytan adı verilir. Kürek mahkumları şeytan adasına gönderilmez. Şeytan adasındakiler genellikle siyasi mahkumlardır. Tehlikeli sayılanlar ikinci sınıfa girer. Bunlar Loren'deki kampta kalır. Bahçıvanlık ve tarım işleriyle uğraşırlar. İhtiyaç duyuldukça aralarından birkaçı en belalı kamplar olan Orman Kampı, Carvin, Cascade, Kirky, Roche ve Ölüm Kampı diye adlandırılan 42. kilometreye gönderilirler.